bugünkü Avustralya gündeminde Levent Efe ile birlikteyiz ta Melbourne'den. İyi günler Levent Bey.
Merhabalar.
Merhabalar. İlk önce biraz önceki konuyu konuşalım Avustralya gündemine geçmeden. İlk kez bir bebek 3 kişinin DNA'siyle dünyaya getirmiş. Siz de doktorsunuz. Bu olağanüstü bir şey mi yoksa beklenen bir şey miydi?
Olağanüstü şeylerden biri diyebiliriz. Tabii burada çocuğun annesinden gelen bir genetik bozukluğun devam etmemesi için böyle bir deneme yapılmış. Başka bir kişinin, üçüncü kişinin DNA'sı eklenmiş. Ama tabii çekinceli konuşan bilim adamlarının asıl endişesi bu tür vakaların olmadığı durumlarda da bu konunun ileride yaygınlaşabiliyor olması. Ne bileyim işte çocuk sarışın olmasın, esmer olsun, yok kız olmasın, evet, erkek olsun. Ya evet. O tür bir mühendisliğe girmeye gidilir başladığında mi? O zaman tabii insanlık için tehlike çanları çalıyor. Onun için çok ciddi ve denetim altında yasaların hüküm sürdüğü yerlerde, o tür ülkelerde yapılıyor olması lazım. Buradaki biraz yasadan uzak yapılmış gibi bir görünüm veriyor.
Bazıları da diyorlar ki 3 tane anne baba olması ne kadar kötü ama DNA'yı alınan kadın annesi sayılabilir mi? Oradan sadece hücreler alınıyor.
O dipsiz kuyu, onun tartışması sanıyorum günlerce sürebilir yasal olarak. Sanıyorum orası şu an için muğlak bir şey ama teknolojinin her zaman ilerleyip hukukun arkadan kovalaması konusunu pek çok konuda görüyoruz. Bu da onun gibi hukukun bir şey, alelacele yetişmesi ve durumu açıklığa kavuşturması lazım.
O zaman hemen Avustralya'nın en önemli konularından birisi olan konuya geçelim. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Avustralya halkının yarısı Müslüman göçmen istemiyor demiştik. Bugün biraz önce haberlerde dinledik. Müslümanlıkla ilgili bu konular biraz rahatsız edici. Çünkü Müslümanla evlenmesini istemiyor birçok kişi, aile yakınlarının. Siz bu konuda toplum ne yapsın? Siz ilk önce ne düşünüyorsunuz? Sonra toplum nasıl karşılık versin?
Bu özellikle ikinci araştırmanın sonuçları tam bu zamana denk geldi. Belli ki çok önceden başlanmış ama şu an birisi Müslümanlara çürük domates fırlatmak serbest olsun mu olmasın mı dese onda da bir %40 evet çıkar. Yani öyle de bir atmosferde olur.
Zaten öyle oldu, evet.
Yani önceki araştırmanın işte %49'u Müslüman alınmasını istiyor şeklinde araştırmanın nasıl yapıldığını bilmiyoruz bir. Kaldı ki medyanın bunun üstüne atlayışı çok ibret verici. Bundan önce bir yığın araştırma yayınlandı. Avustralya toplumunun %22'sinin Nauru ve Manus ayrıntıda bir daha kimsenin yollanmaması gerektiği kamuoyundan söylendi. Sadece %22'si istiyor, ezici çoğunluk istemiyor diye bir şey. Medya bunu duyurmadı bile. Yani bu kadar önemli başka konu duruyorken bu konu iltihaplı, vıcık vıcık şu an rating sağlıyor
diye. Ama eğer
diye
böyle bir araştırma yapıldıysa eğer bu araştırmanın sonuçlarını vermemek de haberciliğe sığmaz.
Sığmaz da yani her araştırma şimdi kimse bize bu tamamen bağımsız, tamamen ön yargısız deyip bizi kandırmaya çalışmasın. Bu tür araştırmanın hepsi belli ön yargıların tespit edilmesi ve kağıt üzerine geçirilmesi için yapılan şeyler. Onun için yani işte şu an Batı dünyası tarafından başka konudaki gerilimleri örten bir Müslüman düşmanlığı gitgide artırılıyor ve bu çok ileri düzeylere varacak. Hiç buralarda kalmayacak. Yani şu an hayır öyle değil, Müslümanlar da bizim vatandaşımız diyen bir takım siyasi çevrelerin yani
ama Müslümanları bazı Müslümanları diğer Müslümanlar da sevmiyor. Yani yalnız bunu Batı yapmıyor. Mesela aşırı Müslümanlara, orta halli Müslümanlar hiç de tasvip edici şekilde yaklaşmıyorlar.
O her grup içinde var. Bir Yahudilerin içine girin sorun bakalım. Yani
ha, o zaman ama Batı bunun yapıyor demek biraz fazla Batı'yı suçlamak.
Türkiye'de böyle bir araştırma var mı? Batı'da oluyor böyle şeyler.
Türkiye'nin %90'ı Müslüman.
Orada onun için olmuyor. Yani böyle bir ayrışma sanıyorum o çok tali bir şey. Müslümanlar için de böyle bir ayrışma nasıl ama şu an bu konunun ileride çok ciddi düzeylere geleceği çok açık. Yani şu an sadece işte bir daha Müslüman alınmasın şeklinde telaffuz edilen konu çok yakında mevcut şu an alınmış vatandaş olmuş Müslümanlar da burada dursun mu yoksa onları atalım mı ya evrilebilir.
Döner mi o kadar?
Gidişata baksanıza bir sene önce böyle şeyler mi vardı? Yani işin kaldı ki bu işin asıl itici noktası Müslümanlık, Hristiyanlık değil. Bu iş başka bir şey.
Nedir peki o başka şey?
Bu iş Clinton, Trump şeyinde dün de gördük. O debate'de de gördük. Şu an dünyada, Batı dünyasında eskinin bildiğimiz sağ sol türü ayrımların yerine bambaşka bir yarılma ortaya çıktı. Bu artık iyice netleşti. Clinton, Trump'ın saflaşmasında da gördüğümüz gibi çok kısaca özetleyecek olursak mesela buna Türkiye'de paralelde bu sol sağ sol ayrımına işte 60'lı 70'li yıllar demir perde dünyanın iki kutuplu oluşuyla yükselen bir ayrım vardı. Sağ ve sol olarak tanımlanan kesimlerdi ve Türkiye'de buna paraleldi. Ve şu an Türkiye gibi ülkelerin bu çelişkinin dışında bir olduğunu görüyorsunuz. Çünkü Batı dünyasında şu an çok ciddi başka bir ayrım var. O da globalleşmeye evet diyen, destekleyen insan kesimiyle ya da işte toplum kesimleriyle.
Siz bunu globalleşmeye kadar götürüyorsunuz. Tamamen yani Müslüman öyle. Ülkeler buna karşı olduğu için Müslümanlara karşı bir tavır var mı diyorsunuz?
Globalleşmeye karşı çıkanlar kendi mücadelelerine en kolay bir cephe olarak anti-Müslümanlığı koydular. Tamamen o. Yani şu an anti-Müslüman demeç veren, görüş bildiren herkes anti-globalci. Ya globalleşmeye karşı olan kesimlerin şu an toplumun aklını çelmek için en kolay bulduğu slogan bu. Anti-Müslüman tavırlar.
Ama globalleşme öyle bir hale geldi ki artık o önüne geçilmez bir durumda. O zaten var olan bir şey. Neden bu kadar kuvvetle savunulsun, böylesi nefretle savunulsun?
Bütün dediğine bakın. Donald Trump, Pauline Hanson, işte Corey Bernardi, Avrupa'daki işte ne bileyim Brexit'e karşı yanlıları çıkanlar, insanlar. Fransa'daki Le Pen'ler hepsinin söylediği bizim geri ülkemizi geri istiyoruz diyorlar. Yani evvelden tabii ki sömürgecilikle palazlanmış, dışarıya kapalı, iç ekonomisi korunan, her türlü gümrük duvarlarıyla korunan ekonomilerde herkese iş bulunabiliyordu. Kol gücü fazlasıyla vardı, her isteyen iş bulabiliyordu. Öyle bir hayal dünyasıydı o. Ama 80'li 90'lı yıllarla birlikte dünyanın gündemine sokulan ekonomik rasyonalist dalga ve ardından gelen globalleşme
İşçilerin de ülke değiştirmesini sağladı. İşçiler şimdi bir ülkeden diğerine gidiyorlar. O ülkedeki insanların işlerini alıyorlar. Bu yüzden de artık ülkemizi geri
kısmen
istiyoruz.
Kısmen o. Para zaten çok uluslararasılaştı. Çok sıkı, çok hızlı seyahat ediyor. İş çevreleri artık uluslararası türesler haline geldiler. Bütün gündemi onlar belirliyorlar. Vergi vermiyorlar artık ulus devletlere. Ve ulus devletler çaresiz kaldı. Şimdi kendi içindeki bu ayrımlarla uğraşacak ama şu an net bir şekilde söyleyebileceğimiz globalleşme yanlıları ve karşıtları şeklinde çok ciddi bir yarılma dünya gündeminin bir numaralı maddesi artık. Ve şu an Avustralya politikasına baktığımızda herkes mevcut siyasi partiler ters köşeye yatmış vaziyette. Çünkü ayrımlar son derece buna aykırı.
Yani peki Avustralya'ya bu nasıl yansıyor? Biraz da onu konuşalım o zaman.
Avustralya'ya nasıl yansıyor? Corey Bernardi bugün çıktı. Biliyorsunuz Liberal Parti'nin işte muhafazakar eğilimli senatörü. Partimiz Pauline Hanson'ın politikalarını biraz düzelterek, güzelleştirerek uygulamalı dedi.
Peki burada globalleşme karşıtı veya yandaşlığı var mı?
Karşıtı tabii. Corey Bernardi karşıtı, Pauline Hanson karşıtı ve Liberal Parti şu an kendi içinde zaten bu sözünü ettiğimiz ayrım konusunda zaten ayrılmış durumda. Yani Malcolm Turnbull daha liberal olan kesimleri temsil ediyor. Abbott tarafında kalanlar, Corey Bernardi'ler, George Christensen'lar onlar tamamen korumacı eğilimi yansıtan insanlar oldular. Yani Pauline Hanson'ın her cümlesine bakın. İşte o bir 30 yıl öncesinin hayal aleminden bahsediyor. O zaman işte İngiltere'nin buradan üretilen her malı satın aldığı, gümrük duvarlarının olduğu, herkese iş olduğu bir hayal dünyasında ki eski Avustralya'yı bugün canlandıramaz mıyız söylemindeler. Ve bunda bunu söylerken en kolay şey, en görünen şey buradaki nüfustaki değişim. İlk başta 20 sene önce ne kadar Asyalı var demek çok makul bir şeydi. Öyle çıktı, sansasyon yarattı. Şimdi en kolay vurulacak hedef Müslümanlar. Yine İngiltere'deki psikolojiye bakıyorsunuz, bu Brexit oylamasına tamamen göç meselesinden dolayı Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden ayrılalım diye insanlar oy verdiler. Bir numaralı nedeni İngiltere'de
göç
çok
ve iş bulamamak, yine iş bulamamak ve
tabii
göç,
iş bulamamak,
diğer
göçmenler işimizi
göç
alıyor diye bir psikoloji yayıldı. Halbuki bir sorun göçmenlerin, burada da öyle, göçmenlerin işleri alması değil, işlerin kaybolmuş olması. Şu an Avustralya'daki sorun da işler yok artık. Hı-hı. İmalat sektörü gitti, hı-hı, buradan. Onun için azalan işlerde, işler yabancıya gidiyor, Müslümana gidiyor gibi sızlanmanın alemi yok. Asıl sorun başka yerde.
Evet, çok enteresan. Çok enteresan bir
çünkü
şey.
Mesela Türkiye'ye bakıyoruz şu an. Türkiye'nin, hı-hı, sıkıntıları başka tabii. Türkiye dünyanın çok daha sıkıntılı bir bölgesinde başka konularla uğraşıyor ama Türkiye'de şu an böyle bir tartışmanın olduğu, olabileceği hiç yanına bile yaklaşmıyor. Çünkü Türkiye başka sorunlarla uğraşıyor. Yani ama zamanla umuyoruz, işte batıya yaklaştıkça, birinci dünya ülkeleri arasında yer almaya başladıkça Türkiye'de de bu bir şekilde kendi ifadesini bulacak. Ama Avustralya'da şu an partilerin sıkıntısı o. Yani İşçi Partisi'ne bakıyorsunuz, Liberal Parti'ye bakıyorsunuz, hala eski ayrımlar bunlar. İşçi Partisi yok, işte sendikaların desteklediği, öbürü iş çevrelerini desteklediği, öyle bir şey yok artık. Hmm. Şu an İşçi Partisi'nde, Liberal Parti'nde kendi içinde ayrılıp başka partilerin kurulması lazım ve sanıyorum 20 yıl sonra bu olmuş olacak.
Dünya gerçekten çok farklı bir şekilde artık yürüyor, çok farklı bir şekilde yönetiliyor. Bu da çok ilginç bir görüş. Dediğiniz gibi bekleyip göreceğiz ama sizin söylediğiniz gibi şu anda Müslümanlar hedef gösteriliyor. Eskiden sağ soldu, şimdi de Müslüman ve Müslüman olmayanlar denilebilir. Bunu da ekonomiye bağlıyorsunuz siz.
Asıl sorun ekonomi ama bunun sosu yurt dışında. İşte Orta Doğu'daki çatışmalar, oradaki Müslümanlığı temsil ettiği söylenen çevrenin yaptığı barbarlıklar, Batı'da bunların reklam edilmesi son derece kredi toplayan bir söylem, yapılan o.
Ama terörizm de orada koskocaman bir neden olarak durmuyor mu?
Terörizm var orada da ama mesela Avustralya'da bu tür terörizmin olması işte kapıyı Müslümanlara kapamakla önlenecek bir şey değil, bambaşka şeyler. Artık, hı hı, bu söylemi söyleyenler de, Avustralya'daki güvenlik çevreleri de artık biliyor ki Avustralya'da bir daha maazallah bir terör eylemi olacaksa, İşte Lin Cafe örneğinde olduğu gibi, bu dışarıdan gelen bir terörist tarafından yapılmayacak. Bunu güvenlik görevlileri, herkes de biliyor artık. Yani asıl tehlike her ülkenin kendi içinde.
Evet, Erol Bey aramış. Ona geçmeden önce bir iki SMS'i okuyayım. Şöyle demiş bir dinleyicimiz: din eskiden kanunu yürütmek için kullanılmış. Aradan binlerce yıl geçmiş, hala o kanun kullanılmaya çalışılıyor. Görüyoruz ki dinin insana ne kadar zarar verdiğini. Şahsen ben nasıl bir insan olduğuna bakarım, bir de nerede yaşadığımızın farkında olalım demiş. Bir diğer dinleyici de, Müslüman olduğum halde fanatik bir Müslüman ailede yetişen biriyle evlenmeyi istemem demiş. Onu biraz önce belirtmiştik. Ve bu arada telefon hattı düştü. We lost that line, Rob. Is there something wrong with the telephone lines? We keep on losing them. Okay. Okay. Rob bilmiyor, bakacakmış. Telefonda bekliyordu. Erol Bey yeniden aradı. İsterseniz ona bir söz verelim. Bakalım ne diyecek.
Hello.
Alo, Erol Bey.
Evet, ismimi nereden biliyorsun?
İsminizi biliyoruz. Siz buyurun lütfen.
Özen Hanım, size iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun.
Ve bütün SBS çalışanlarını kutluyorum efendim.
Evet.
Ben taksi sektöründe çalışan biri olarak konuşmak istiyorum bu hususta.
Buyurun.
Ne demek istiyorum?
Hı hı.
Hükümetin aldığı bu kararları yanlış ve haksız buluyorum. Bizi bu işe ilk önce yatırıma teşvik ediyorlar. İnsanlar birikimlerini yatırıyorlar. Ondan sonra yanlış yere yatırım yaptınız diyorlar. Zor çalışan bu şahısların paralarını gasp ediyorlar.
Siz yatırım mı yaptınız Erol Bey taksi sektörüne?
Hem yatırım yaptım hem de çalışıyorum efendim.
Evet.
Daha Özen Hanım, daha söyleyeceklerim var. Bir dakika. Bunu hükümet yapıyor. Efendim? Bunu hükümet yapıyor ve böyle bir durumda halkın hükümete güveni nasıl olabilir? Mesela evet. Ben bu...
Erol Bey, anlıyorum. İsterseniz bunu bekleyen Avustralya yorumu dinleyicimize belirtelim. Taksi konusunu daha önce de dile getirmiştik. Çok sağ olun sorduğunuz için, dile getirdiğiniz için. Ne dersiniz Levent Bey?
Evet, daha önce de konuştuğumuz gibi hükümet taksi sektöründe bir olanak sağladı yatırım yapılmaya, ama aynı olanağı superannuation'a, işte emlak sektörüne, borsaya, her türlü yatırım için olanak zaten sağlandı, teşvik edildi. Taksi sektörü bunlardan biriydi. Ancak sektörün kendi içindeki gelişmeler ve bence teknolojiye ayak uydurmaması sonucu taksi sektörü başka rakipler tarafından şu an ciddi bir tehlike altına girdi. Ve hükümetin aldığı bu karar tabii ki tatsız. Yani yatırım yapmış insanlar için bir haksızlık gibi duruyor aslında, ama bu yani biraz bir talihsizlik. Yani bunun tazmin edilmesi ya da hükümetin bunu bir komplo şeklinde taksi sektörüne karşı yaptığı gibi yaklaşımların bence fazla rağbet bulmaması lazım. Bu yani bütün yatırımını bir yere yapmak zaten yanlış bir iştir. Bu zaten riski olan bir sektördü. Maalesef şu an için bir kayıp yarattı bu yatırım yapmış olanlar, ama taksi sektörü ölmüş değil. Taksi sektörü
hala hayatta diyorsunuz.
Tabii ki daha çok teknolojiyi daha iyi kullanarak ne bileyim Uber gibi rakiplerini bir şekilde alt edebilirse, yeni usuller devreye sokarak yeniden canlanması
mümkün olabilir. Peki İbrahim Bey'e söz verelim. İbrahim Bey, buyurun lütfen.
İyi yayınlar diyorum.
Sağ olun.
Ben İstanbul'un fethiyle yeni bir devir açan Türkler, Osmanlı'nın sonuyla kendimiz o karanlık günlere geri dönmüş olduk. Şimdi gerçek dini öğrenip yaşarsak din sorun olmaktan çıkar. Uygulamada sorun var. Çünkü her gün gittiğimiz camilerde bile hani Tanrım Müslümana da Müslüman ülkelere yardım et diyoruz ve ayrımcılığı burada kendimiz açığa vurmuş oluyoruz. Çünkü hepimiz Allah'ın kuluysak bu dünya hepimiz için. Paylaşmak zorundayız, bunu kabul etmek zorundayız.
Evet, peki.
Şimdi, öbür bir görüşüm de, FETÖ'nün idamını isteyenler, şimdi Atatürk'ü dinsizlikle suçlayanlar, önce Atatürk'ten bir özür dilesinler, ondan sonra FETÖ için idam kararı istesinler diyorum.
Sağ olun İbrahim Bey, görüşlerinizi belirttiğinizi. İyi günler diliyorum size. Mehmet Bey, buyurun lütfen.
İyi günler efendim.
Size de.
Öncelikle sizi... Levent Efe Bey kardeşime sorduğunuz sorulardan dolayı sizi kutluyorum. Hı hı. O kadar güzel soru sordunuz ki. Hı hı. Levent Efe Bey kardeşimi de tebrik ediyorum. Yorumlarıyla, görüşleriyle tamamen tarafsız. Hı. Yalnız şimdi benim anlamadığım bir konu var. Onu Levent Efe Bey kardeşime sormak istiyorum. Hı hı. Şimdi 6 aydır IŞİD insansız hava uçağı kullanıyor. Bütün dünya devletleri bir araya gelip IŞİD'e nasıl mani olabilir istiyor. Ama IŞİD ne yapmış? Avustralya, Türkiye, dünyanın her yerinde iş yerleri açmış, bayrakları koymuşlar, resimleri koymuşlar. Nasıl oluyor da bu IŞİD'e mani olamıyorlar?
Bir, nasıl oluyor? Bu güzel bir soru, soralım.
İkincisi, lütfen.
Buyurun.
İkincisi, İkincisi, şimdi buradaki Avustralya'daki sonuçlar Müslümanları istemiyoruz demenin tek sebebi, hı-hı, bütün cinayetler Müslümanlık adına işleniyor. Allahu Ekber deyip yani bizim dinimizi kullanıyorlar. Üçüncüsü çok kısa. Hı-hı. Medyaya değineceğim. Levent Efe Bey kardeşimin dediği gibi. Televizyonlar sadece tesettürler çıkıyor. Ya yalnız Müslümanlar bunlardan ibaret değildir kardeşim. Medyanın da bize kötülüğü var. Lütfen Efe Bey kardeşim, acaba düşünceleri nedir?
Evet, teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Evet,
Mehmet Bey, IŞİD konusunda haklısınız. Yani IŞİD'in şu an insansız hava aracı kullandığı söyleniyor. Birileri demek ki böyle bir teknolojiyi sunuyor IŞİD'e. Ve bu teknolojiyi sunanlar hiçbir zaman çıkmadı bugüne kadar ortaya. Kaldı ki geçtiğimiz yıllarda IŞİD'in kullandığı bu kadar Toyota pick-up'lar, hepsi Toyota, neredeyse aynı seriden çıkmış gibi, bu kadar pick-up'ın nereden gittiğini güvenlik çevreleri Toyota'ya sordular, onlar bilmiyor. Yani çok ciddi bir teknoloji ve ağır materyal desteği var. Bu tabii çok ilginç bir konu.
Evet. Bir dinleyicimiz daha aramış. Mertin Bey, buyurun lütfen. Metin Bey.
Merhaba. Merhaba, ben bu taksi konusunda bir kez daha konuşmak istiyorum. Hı hı. Ben kınıyorum bu konuda.
Evet.
Burada teknolojiden falan bahsediyor. Teknolojiyle falan bu taksinin gitmesine alakası yok. Burada sadece devletin gaspı var. Çok büyük bir haksızlık var. Burada bir rekabete bile izin vermiyor. Taksileri topluyor. Burada çok büyük bir haksızlık var.
Peki yeniden ona iletelim. Büyük bir haksızlık var diyor Metin Bey. Siz ne dersiniz?
Haksızlık tabii ki belli bir yatırımı yapmış olan kişilerin yatırım yaptığı metanın birden değer kaybetmesi hükümetin kararları sonucu oldu. Bu haksızlık olduğu açık. Ancak bunun yapılan eleştirilerde işte tazmin edilmesi gerektiği şeklinde bir yakınmalar vardı. Benim çekincem o yönde. Yani devlet bu konuda bir şey yapması ancak işte ek vergiler ekleyerek falan mümkün olabilir. Yoksa devlet kesesinden bu yatırımcıları tazmin edildiğinde öbür yatırımcılar ayağa kalkacaktır. Onu kimse siyasi olarak göze alamaz. Evet. Teknoloji konusunda ben tekrar ısrarla söylemek istiyorum. Yani taksi sektörünün yapacağı bir yeni başka teknoloji mutlak vardır. Tabii belli bir iş, başka sektörler gibi bir arada ortak karar alabilen bir yapısı olmadığı için taksi sektörü çok fazla insanın çok fazla dağınık bir konumundan dolayı ortak kararlar alınamadığı belli zaten. Hep baştan beri sorun oydu. Bu keşke Uber'in uyguladığı teknolojileri 5 sene önce taksi sektörü uygulamaya başlasaydı da şimdi bunları konuşmuyor olsaydık.
Evet. Tülin Hanım'dan bir mesaj var. Maalesef din seçimi için benim jenerasyonum doğduğu ülke ve aile nasılsa çocuklara o yönde eğitiyordu. Ancak bugünün tahsil görmüş gençleri kendi seçimini yapabiliyor demiş. Ve bir diğer dinleyici 3 DNA yani 3 anne babalı bebeğin yaratılışında sizce Allah'ın izni ve bebeğe yazılmış bir kader var mıdır? Yoksa insanoğlu mu yaratmıştır diye bir soru sormuş. Bu soruya bir yanıtınız var mı?
Bir yanıtım yok. Yani teknoloji aldı başına gidiyor. Başka açıklamalarla bunu bir kalıba sokmaya çalışmak mümkün değil.
Selamlar demiş bir diğer dinleyici. Ben Levent Efe'ye bugünün konusu dışında bir soru sormak istiyorum. Avustralya'da obez diye bir problem var. Bu konuda ne dersiniz?
Çok ciddi bir konu. Genci, yaşlısı zaten dünyanın ciddi bir konusu bu. Avustralya önde giden ülkelerden biri maalesef. Beslenme alışkanlıkları işte günümüzün imkanlarıyla doğallıktan uzaklaştıkça insanlar gereğinden fazla yemeye ve gereğinden fazla yapay ürünleri yemeye devam ettiği sürece ve yaşam koşullarından dolayı, hareketini azalttığından dolayı bunun çok ciddi etkileri oluyor. Peşi sıra gelecek hastalıklar zaten hesabı da yapılmış. Batı dünyasında gelecekte çok çok ciddi, bırakın insanları, çok ciddi masraflara yol açacak. O anlamda toplumun en önde gelen sorunlarından biri. Ki Türkiye'de de daha az ölçekte olsa Türkiye'de de bunun bir sorun olduğunu yavaş yavaş görüyoruz.
Herhalde Metin Bey cevaba karşılık bir şey daha eklemek istiyor. Metin Bey buyurun lütfen ekleyin çok çabuk olarak. Vakit bitiyor.
Özen Hanım bakın siz bizi güzel konuşturmuyorsunuz.
Buyurun sizi lütfen.
Bir kelime bile konuşturmadan siz konuşmaya devam ediyorsunuz. Bize telefonları açıyorsunuz ama bizi iyi dinlemiyorsunuz. Sizlere evet. Saygı gösteriyoruz. Okumuş insanlar.
Bakın vakit kaybediyorsunuz Metin Bey. Vakit kaybediyorsunuz. Hayır, ben Levent Efe'ye sorunuzu ilettim. O da cevap verdi.
Yani ben size şunu söylemek istiyorum. Son
Metin Bey, ben şöyle, bu yayında ben sizinle tartışmak istiyorum. Siz Levent Bey, siz yanıt verdiniz. Bunu uzatmak ister misiniz yanıtınızı?
Şöyle, radyonun formatı, talkback formatı budur. Yani arayan kişilerin bir çok kısa bir iki cümleyle, yani başka radyoları dinlerse toplum üyelerimiz görecektir. Bu işin normal formatı bu. Çok uzun konuşulması fizikman imkansız. Onun için anlayışla karşılanacağını umuyoruz.
Ben de anlayışla karşılanacağını umuyorum ki nitekim onun sorusunda size ilettim. Metin Bey belki gerçekten gönlü yanıyor ve çok zor bir durumda diğer taksiciler gibi. Buna belki bu soruna bir cevap bulmak için de arıyor. Bir suçlu bulmak için de arıyor ama ve lakin maalesef bu program çerçevesi içinde yapabileceğimiz çok bir şey yok. Siz de söylediniz. belki daha iyi örgütlenir, birlikte hareket ederlerse, hükümette gidip başvuruda bulunurlarsa bir şey çıkabilir mi sizce ortaya?
Kaldı ki bu tür yakınmaların ifade bulacağı çok fazla mecra var Avustralya'da. Herkesin temsil eden eyalet ya da federal parlamenterlere ulaşılabilir. Bu konuda zaten ciddi bir taksi sektöründe çalışanların yürüttüğü, Türk toplumunun da dışında çok geniş bir kampanya zaten var. Onlara eklemlenilebilir. Ve yani bu tür ifadelerin yer bulacağı, kendi içimizde bir sürü medyada da yazılı olarak, sözlü olarak zaten böyle şeyleri aksettirebiliriz. Daha fazla program ve tartışma ortamları yaratılmasını talep edebiliriz ve bu konu bu şekilde daha sıcak, daha olumlu bir şekilde tartışılabilir.
Teşekkür ediyorum. Bir mesaj var. İyi yayınlar. Bu kez size şunu soruyorum diyor. Müslümanlar konusunda çuvaldızı başkasına, iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına, ama herhalde tersi olacak. Dünya konjonktürüne baktığınızda Müslüman kesimin yaptıklarını diğer din mensupları yapsa siz ne derdiniz? Çocuğunuzun bu kesime ait biriyle evlenmesini ister miydiniz diye sormuş. Bir dinleyicimiz de telefon etmiş. Buyurun çok çabuk lütfen sizin görüşünüzü alayım.
Alo.
Evet.
İyi günler Özden Hanım. Ben Levent Bey'e bir de şey sormak istiyorum. Bu taksi sektöründe sadece yatırımcıların etkilendiğini dile getiriliyor. Maalesef yani bu sektörde çalışan şoförlerin gelirleri de çok etkilendi. Yani şoförlerin de büyük bir mağduriyeti var. Bu
konu, çok doğru.
Bu mağduriyet nasıl giderilecek yani?
O çok doğru. Ancak kamuoyunun da bu konuda bir yansıması var. Taksi sektörünü kullanan insanların da bu konuda ciddi bir yakınması var. Onu da özellikle taksi plakası sahiplerine iletiliyor bu zaten devamlı. Bu insanlara, bu çalıştırdığınız insanlara niye bu kadar az para veriyorsunuz? Niye emeklerini sömürüyorsunuz? Ve yani birden hepimiz biliyoruz bunun demografiyi değişti. Dışarıdan gelen yabancı öğrenciler, Hintliler, pek çok başka insanlar, Afrikalılar yapmaya başladı ve onların şehri bilmemesi, yolları bilmemesi, işte arabanın kokması, bir dizi yakınmayla artık müşteriler geliyor. Yani taksi plakası sahiplerinin bu çalışanları istihdam eden kişilerin de burada bir iyileştirme yapıyor olması gerekiyordu. Bu mesela bu da devletin suçu değil.
Evet. Levent Bey, bu katkılar için, dinleyicilerin sorularına yanıt verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Çok fazla dinleyicimiz aradı. Böyle olunca çok renkli oluyor programımız. Çok sevindim ben.
Evet, aynen öyle. Ben de öyle. Bence de çok daha renkli oluyor. O yüzden sevgili dinleyiciler, size de özellikle teşekkür ediyorum. Yarın öğleden sonra Türkçe programı yine sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın.